Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Mehmet Lütfü Arslan'la kısa sohbetler hakkında kendi kıssamızın kahramanı mı olacağız, kurban mı başlıklı yazıyı mülakatı paylaşıyoruz. Abone olan okuyucularımıza her sene bir kitap hediye ederiz. Bu bir Altınoluk geleneğidir. Kuruluşundan bu yana hediye edilen kitaplar birçok gönül dostumuzun evinin en güzide köşesinde bir kütüphane oluşturmuştur. Dostlar, muhabbetli ve özenli kitaplar faydalı ve kalitelidir. İslam'ın temel konularını günümüz ihtiyaçları çerçevesinde takdim eden hediye kitaplarımıza bu sene Kıssa Sohbetler isimli bir yenisi daha ekleniyor. Genel yayın yönetmenimiz Mehmet Lütfü Arslan'la yeni hediye kitabımız hakkında konuştu. Kıssa Sohbetler, kıssa derlemesi bir kitap. Neden böyle bir tercihte bulundunuz? Hediye kitap tercihlerimizi yayın kurulumuzda uzun boylu müzakere ederiz. Bu sefer böyle bir müzakereye mahal kalmadı. Çünkü muhterem Osman Nuri Topaş Üstadımız hem sohbetlerde okunacak hem de müşahhas örnekler olarak tesir edecek kıssa, menkıbe ve meselelerin derlenmesine ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Biz de kısa bir araştırma yaptığımızda bizzat Üstadımızın eserlerindeki kıssa ve menkıbelerin bile tek başına derlenmesinin böyle bir ihtiyacı karşılayacağını gördük. Kendilerine bunu aktardığımızda, "Miri malıdır, kullanabilirsiniz" diyerek önümüze açtılar. Diğer bazı ilavelerle büyük çoğunluğu Erkam Yayınları'nın kitaplarından derlenmiş kıssa sohbetler bu şekilde ortaya çıktı. Hasılı kelam, üstadımız tarif etti, biz telif ettik. Kitap 52 müstakil konulu sohbetten oluşuyor. Bunun özel bir sebebi var mı? Kıssa sohbetler bir sene boyunca sohbetlerde okunsun diye hazırlandı. Her haftaya müstakil bir konu düşüyor. Konuların seçiminde kulluk derdimiz ve gönül dünyamız esas alındı. Okuyucularımız aslında çoğuna vakıf oldukları kıssa ve menkıbelerin altında toplandığı başlıkların Erkam ve Altınoluk çizgisinin en başından bu yana teklif ettiği gündemler olduğunu görecekler. Konularla ilgili kıssa seçimlerinde Resulullah Efendimizin merkezinde olduğu hadiseleri daha çok tercih ettik. Diğer kıssa ve menkıbelerin ise makul, maruf ve makbul örnekler olmasına dikkat ettik. Niye kıssalar peki? Biliyorsunuz bazıları kıssacılık diyerek bu tür içerikleri küçümsüyor. Kur'an'ımızın üçte birinden fazlası kıssalardan oluşur. Resulullah Efendimizin de geçmiş kavimlere dair anlattığı kıssalar hadis kaynaklarımızda mevcuttur. Kıssa ya da menkıbe yaşanmış bir gerçekliğe tekabül ettiği için bize doğrudan tesir eder. Tabiri caizse kitabın orta yerinden konuşur. Zihni etkileme gayretinde olmaz, doğrudan kalbe tesir eder. Çünkü sahih bir kıssa Allah'ın sevdiği kullarının kalbini sabitleştirdiği askeridir. Kıssalar görevlidir. Ne zaman çıkıp gelseler bize bir ders verir, sarsar ya da terfi kapısı açar. O yüzden çıkıp gelmelerini beklemek, yollarını gözlemek gerekir. Kalbimizin buluştuğu kıssa, kalbimizi yükselten kıssadır. Bu son cümleyi biraz açmanızı rica etsek. Her kıssa hisse içindir. Hisse ise nasibini arayanı bekler. Aramayana kıssalar bir şey söylemez. Ama arayana hissesini verecek bir kıssa muhakkak bulunur. Herkesin özgünlüğü ve biricikliği kadar kalbinin ritmini değiştiren kendine has kıssaları vardır. Her kıssa bir meşrebin, her hisse bir yönelişin hikayesidir. Herkes hissesini kendi kapasitesine göre çıkarır. Yönelişini meşrebine göre yapar. Kıssa zaten buna imkan sağladığı için kıssadır. Kıssa da tarihi gerçeklik değil, insana dair gerçeklik aranır. Buradan kıssanın uydurma bir şey olduğu çıkmaz. Kur'an kıssaları da, Peygamberimizin anlattıkları da yaşanmıştır, gerçektir. Bir kıssanın yaşayan, nesilden nesile intikal eden ve her işiteni sarıp sarmalayan tesiri zaten yaşanmış bir gerçekliğe tekabül etmesindedir. Nasıl bir gerçeklikten bahsediyoruz? Kıssanın herkese dokunan tesiri gerçeklikle irtibatından doğar. Gerçeklik daha yüksek bir insani hale terfi gayretidir. Bu gayret olmazsa beşerden insana yürüyüş olmaz. Halbuki her beşer insan olmaya hasrettir. Bunu kabul eden kıssasını arar, kıssa olur. Bunu inkar eden hayvandan daha dun olur. Kıssa bu yüzden hasretimizin ve özlemimizin ışıdığı yerden yeşerir. Kıssayı kıssa yapan himmetidir. O bizi daha iyi bir insan yapma gayesi taşıdığı için makbul ve muteberdir. Kıssa bir özlemin habercisidir. Daha güzel bir hayatımız olsun. Öyle güzel ki selamet yurdunun bekçileri kapıları açıp selam olsun size, ne mutlu size, tertemiz geldiniz, hadi ebediyen kalmak üzere girin cennete diye buyur etsinler. Kıssa bu hasretin ifadesidir. Kitabı okuyucularımızla buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Hepimiz bir kıssanın potansiyel kahramanlarıyız. En güzel yerden indirildik. Tekrar o yere terfi etmenin mücadelesine veriyoruz. Dışımızda bir hasmımız, içimizde bir hasmımız, bir savaş meydanındayız. Hayat savaşın süresi, dünya meydanı, cennet zaferi ve cehennem mağlubiyetidir. Kıssamız ne yapıp edip Müslüman olarak can verme mücadelesini konu ediniyor. Zor soru şudur: kıssamızın kahramanı mı olacağız, yoksa kurbanı mı? Hayatımız bir kıssaya benziyor. Küçücük bir kıssa. Büyük insanlık kıssasına bir zeyl. Ortada dolaşan kıssalar, menkıbeler ve hikayelerle kendi kıssamızın irtibatını kurmak zorundayız. Niçin? Çünkü bunlar kendi kıssamızda rolümüzü nasıl oynayacağımızı gösteren yardımcı metinlerdir. O metinler nesilden nesile aktarılan ders notları gibi bizden önceki oyunculardan tevarüs etmiştir. Miras insanlık mirası, devşirilen hisseler günümüz oyuncularının nasibidir. Nasibimizi almalı ve kendi kıssamızın kahramanı olmalıyız. Aksi takdirde düşmanın kıssasının kurbanı olmak tehlikesiyle karşı karşıyayız. Kısa sohbetlerde yer alan kıssa, menkıbe ve dini hikayeler kim bilir nice talipliğe hidayet kapıları açmış, nice bahtsızın elinden tutmuş, nice günahkara umut kapısı olmuş ve nice saliki menzili maksuduna eriştirmiştir. Allah'ın sevdiği kullarının kalbini sabitleştirdiği bu askerlerinin kıymetli okuyucularımızın da hayatlarında güzelliklere vesile olmasını temenni ediyoruz. Biz de hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfi Aslan'la kıssa sohbetler hakkında kendi kıssamızın kahramanı mı olacağız, kurbanı mı başlıklı mülakatı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Evet, diğer bir yazıyla devam edelim birlikteliğimize. Şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Aydın Başar imzalı "İyiler Herkesi İyi Sanır" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Yıllar önce bir Eyüp Sultan ziyareti esnasında emekli bir imam efendiyle tanışmış ve 5 dakika kadar kendisiyle sohbet etmiştim. Hayatımda bir defa gördüğüm bu hocamızdan dinlediğim bir hatıra var ki hüsnü zan ve suizan konusu açıldığında hep aklıma gelir ve anlatırım. Buyurun olayı kendisinden dinleyelim. Bir gün camide namazı beklerken bir beyefendi kızgınlıkla yanıma geldi ve bir hışımla "Hocam bu sakallılardan nedir çektiğimiz? Ne varsa bu hacı amcalarda var." dedi. "Hayırdır, ne oldu, bir sorun mu var?" deyince şöyle dedi. "Hocam caminin şadırvanında sakallı bir hacı amca musluğu sonuna kadar açmış, yavaş yavaş abdest alıyor, suyu israf ediyor. Bu hacılar yok mu? Hep böyleler. Lafa gelince Müslüman ama Allah'tan korkmuyorlar." Beraber aşağı kata indik ve musluktan abdest alan hacı amcamızın yanına gittik. Aynen adamın anlattığı gibi yaşlı amcamız sonuna kadar açık bir musluktan yavaş yavaş abdest alıyordu. Amca, musluğu niçin bu kadar açtın diye sorduğumda hacı amca şu cevabı verdi. Hoca efendi, bu musluk bozuk. Kapatmaya çalıştım, kapanmadı. Ben de su israf olmasın diye diğer musluğu açmadım. Üstüm başım ıslandığı halde bu tazikli suda abdest almaya çalışıyorum. Bunu duyan adam az önce söylediklerinden çok utandı. Bu hatıra, zannedersem, suizanlığın insanı düşürdüğü durumu çok güzel ifade etmektedir. Güzel dinimizde iyi niyet beslemeye hüsnü zan denilmektedir. Dinimiz mümin kardeşlerimize hüsnü zan beslememizi ve onlar hakkında suizandan kaçınmamızı emretmiştir. Bu konuda Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın çoğu günahtır. Tecessüste de bulunmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. Şu üç şeyi taşıyan Müslümanın kalbinde hıyanet ve kin bulunmaz. Allah için ihlaslı amel, bütün Müslümanlara karşı iyi niyetli ve nasihatçi olma ve fikir ve amelde Müslümanlarla birlik olma. İmam Birgivi Hazretleri konunun fıkhi boyutu hakkında şunları söyler. Müminler hakkında hüsnü zan beslemeye gelince, müminlerin kesin bilgi bulunmayan doğru ve yanlış olması muhtemel işleri hakkında hüsnü zan beslemek menduptur. Bilhassa adaletli olduğu aşikar olan bir Müslüman hakkında kötü olduğuna dair suizanda bulunmak haramdır. Salihliğine ve iyiliği hakkında hüsnü zanda bulunmaksa müstehaptır. Hüsnü zannın güzelliği ile ilgili olarak şöyle bir menkıbe anlatılır. İbrahim bin Ethem bir grup arkadaşıyla birlikteydi. Gündüzleri çalışıp onlara harcardı. Akşamleyin oruçlu olarak bir yerde toplanırlardı ve İbrahim bin Ethem her seferinde işten geç dönerdi. Arkadaşları bir akşam birbirlerine, "Gelin bu akşam da iftarı onsuz yapalım." Geldiğinde kendisine yiyecek bir şey kalmadığını görür ve bundan sonra zamanında gelmeye çalışır dediler. İbrahim bin Ethem dönünce arkadaşlarını uyur vaziyette buldu. Kendi kendine "Zavallılar, herhalde yiyecek bir şey bulamadılar." dedi ve oradaki undan bir miktar alıp yoğurdu. Fırının ateşini yaktı ve yoğurduğu çöreği fırına attı. Tam dirseklerini toprağa koymuş, ateşi üflerken arkadaşları uyandılar ve ne yaptığını sordular. Arkadaşlarına, kendi kendime, "Bunlar herhalde akşam yemeğini bulamayıp uyudular," dedim. "Çörek hazırlanana kadar da sizi uyandırmak istemedim," dedi. Arkadaşları mahcup bir vaziyette birbirlerine, "Bir bizim yaptığımıza bakın, bir de onun yaptığına," dediler. Bu menkıbeden de anlaşılıyor ki, iyi niyetli insanlar, fıtratlarının bir gereği olarak her şeyi iyiye yorarlar. Bu onların tabiatıdır. Kötü düşünceli kimseler de her şeyi kötüye yorarlar. Bu da onların tabiatıdır. İyi niyetli insan kalitesini, seviyesini, farkını her yerde gösterir. Girdiği ortama huzur katar. Çıktığı ortamdan da huzurla çıkar. Kalbi katılaşmış, içi fesat dolu kimselerse hüsnü niyet sahiplerinin hallerinden anlamayabilirler. Hikmet ehli insanların herkesi kendileri gibi sandıklarını söylerler. Kimi insanların her şeyin arkasında bir pürüz aramaları, kimi insanların da her şeyi iyiye, güzele yormaları bu yüzdendir. İslam alimlerimiz birbirinden etkileyici anlatımlarla ve çok veciz ifadelerle bu hakikati ifade etmişlerdir. Endülüslü bilge İbni Hazm bu konuda şöyle der. O herkesi kendisi gibi pis tabiatlı zanneder. Ben bir kavimle karşılaştım. Tabiatları düşük ve pis. Nefislerinde bütün insanların kendileri gibi pis tabiatlı olduğunu tasavvur ediyor. Muhammed Hadimi Hazretleri'nin şu müstesna öğüdü de bu konuda oldukça manidardır. Bir çocuk gördüğün zaman bunun günahı yoktur. Benim günahım vardır. Binaenaleyh bu çocuk benden daha faziletlidir. Bir yaşlı Müslüman gördüğün zaman bu benden daha fazla ibadet eylemiştir. Binaenaleyh benden fazla faziletlidir. Bir İslam alimi görünce ben cahilim, bu benden ziyade alimdir. Öyleyse benden daha faziletlidir. bir cahil görünce bu bilmeden günah işler, fakat ben bilerek işlerim, öyleyse bu benden eftaldir. Bir kafir görsen, olur ki dünyadan imanla gider, benim imanla gidip gitmeyeceğimse belli değildir diye düşünmelisin. İmam Gazali Hazretleri'nin de çok veciz bir sözü vardır. Der ki, kötüler herkesi kötü bilirler. İnsanlara suizanda bulunan ve kusur araştıran bir kimseyi gördün mü, bilmiş ol ki bu adam kötü bir insandır. O başkasını kendisi gibi görür. Zira mümin mazeretler arar ve kabul eder. Münafıksa kusur arar durur. Mümin bütün insanlar hakkında kalbi temiz olup, iyilikten başka bir şey düşünmeyen kimsedir. İmam Gazali Hazretleri'nin suizanla kusur aramanın bir münafık adeti olduğu yönündeki tespiti oldukça câlibi dikkattir. Ebu Mes'ud el-Bedri el-Ensari radıyallahu anh'ın bizzat şahit olduğu şu olay bunun ispatıdır. Ebu Mes'ud şöyle anlatıyor. Biz peygamberin ashabı sadaka vermekte emrolunduğumuz zaman, ücret de arkamızda yük taşır, kazancımızdan bir kısmını sadaka verirdik. Ebu Akil de bir gün sadaka olarak yarım sağ, 1,5 kilogram hurma getirmişti. Durumu iyi olan başka biri de ondan daha çok miktarda sadaka getirmişti. Orada bulunan bazı münafıklar, ''Şüphesiz Allah zengindir. Bu birinci adamın getirdiği sadakaya muhtaç değildir. Şu çok sadaka getiren kimse de ancak gösteriş için getirmiştir.'' dediler. İşte bunun üzerine şu ayet inzal oldu. Müminlerden içlerinden geldiği gibi yüklü miktarda sadaka verenleri, bunlar gösteriş yapıyorlar diye ayıplayanlar, çekiştirenler ve dişinden tırnağından artırdıkları azıcık şeylerini verenleri de Allah'ın bunların bir avuç vurmasına mı ihtiyacı var diye alaya alanlar var ya, asıl Allah onları alaya almıştır. Onlar için çok acı bir azap vardır. Aydın Başar'ın kaleme aldığı İyiler Herkesi İyi Sanır başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak bu akşam Halit Serhan Ercibelek imzalı Tabiat Neyimiz Olur başlıklı yazıyı paylaşacağız. Müslümanın yaratılmışlarla olan ilişkisi, yaratanla olan ilişkisine göre şekillenir. Allah Celle Celaluhu, varlık alemini insana hizmet, insanı ise kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır. Evet, insan kainatın en nadide varlığı, Şeyh Galib'in ifadesiyle alemin zübdesidir. Ama onun sahibi değil, kulluk amacına matuf emanetçisidir. Müslümanın kendisine biçtiği değerle, isterse küçücük bir karınca olsun, her yaratılmışa verdiği varoluşsal değer aynıdır. Değil mi ki Allah yaratmıştır, her varlık aziz ve değerlidir. Bu kıymet ölçüsünün üzerine Allah'ın koyduğu şeriatta davranışlar inşa eder, tabiatta sahiplik, efendilik, hükmetme ilişkisine girmez Müslüman. Zira tabiata kendi nefsiyle değil, onu yaratan Allah'la nazar eder. Beni yaratan Allah onu da yarattı nazarıyla bakarak asla zulmetmez. Onun sıkıntısına, derdine bigane kalmaz ama onu kendine ait istediği gibi kullanıp atacağı bir vasıtı olarak görmez. Tasavvufi ıstılahta Allah'ın emrine tazim ve hürmet, yarattıklarına da şefkat olarak özetlenen bu tavır, tabiatta onu yaratanı görme ve tabiatla ilişkisini yaratıcının çizdiği çerçevede tutmayı gerektirir. Bizim şehir kültürümüzde tabiatı ölçüp biçip keyfe göre şekillendirme anlamında peyzaj diye bir kavram yoktur mesela. Ağacı, otu, sair bitkileri sırf kendi gözüne güzel görüksün diye dilediği gibi kesip biçip şekillendirmek, istediği yere istediği ağacı dikmek istemediği yerdeki ağacı kesme hakkını kendinde gören bir anlayış bizim şehir kültürümüze uzaktır. Müslüman şehirlerde şehir, tabiatla birlikte adeta ona ilişerek kurulur. Tabiat, Allah'ın onlara takdir ettiği yerde yaşar. Evler o duanın arasına usulca, incitmeden ilişir. Bu nedenle Müslüman kültürlerin şehirlerinde sonradan yapılmış parklar, çevre düzenleme alanları yoktur. Zira şehir yapılırken var olan doğa bozulmaz, şehir doğanın içine sokuluverir. Çocukluğumun geçtiği 80'li yılların İstanbul'u böyleydi, iyi hatırlarım. Alçak katlı evlerin, konakların, köşklerin aralarında geniş bahçeler, Hüdayin abi tabir edilen kendiliğinden yetişmiş meyve ağaçları, baharda coşan, yazın sararan otlarla dolu boş arsalar, şehrin adeta tamamlayıcı parçalarıydı. 90'lı ve 2000'li yılların acımasız betonlaşmasıyla şehir dokusu bozulunca kaybedilen tabii doku parklar, yeşil alanlar inşa edilmek suretiyle suni şekilde geri kazanılmaya çalışılır oldu. Bugün bundan 40 sene öncesinden daha çok parkımız var belki ama o günlerin yeşilinden eser yok. Kudret ve letafet eliyle yaratılan tabii suret yerine uyduruk makyajlarla güzelleşmeye çalışan ucuzelere döndü şehirlerimiz. Hayvanatla ilişkimiz de aynı sunilikte seyretmekte. Günümüzde evde hayvan besleme moda haline geldi tabiri caizse. Ama sokaklardaki hayvanlar azaldı. Hayvanatla olan münasebetimiz de kendimiz, nefsimiz referanslı hale geldi. Örfümüzde asla hayvana eziyet edilmez, açsa yemeği verilir, su kapları içinde sokaklara su bırakılır, onlarca sahipsiz kedi, köpek hatta leylek, kuş yuva kurar, şehir ahalisiyle birlikte yaşar, doğal ortamlarında huzur içinde hayatlarını devam ettirirlerdi. Bugünse modern insan ancak sahiplendiği, benim dediği hayvanları evine alır, sahipsiz hayvanlara biyane kalır, hatta belediyeler bunları toplasın, alıp uzak bir köşeye atsın der oldu. İstanbul'u gezdirdiğim muhtedi bir Alman hukuk profesörü arkadaşım, Üsküdar'da dolaşırken düşünceli ve mahzun bir şekilde ''İstanbul'da ne kadar çok başıboş kedi ve köpek var, Avrupa'da bunları göremezsiniz, zira Avrupalı kendinin olmayan hayvana şefkatle merhamet göstermez, ancak evindeki evcil hayvanına bakar.'' dedi. BBC'de bir belgeselde Batı insanının evcil hayvan beslemesinin arkasında sömürgeci dönemden kalma efendilik-kölelik ilişkisini yaşama, yaşatma dürtüsü olduğu iddia edilmişti. Dün vatanından zorla koparıp ekonomik gelişmesinde acımasızca kullandığı köleler yerine bugün de sevgi, ilgi ihtiyacını karşılamak için Allah'ın yarattığı mahlukata tasma takıp evinde kendine kayıtsız tabi köle oluşturmak gayretinde. Ne de olsa koşulsuz sevgi ve teslimiyet gösteren zavallı hayvanlar sahiplerinin koşulsuz malıdır. Onlar için neyin iyi olduğunu, neyin doğru olduğuna efendileri olan sahipleri karar verebilir. Zavallı hayvancıkları kısırlaştırmaktan tutun da acayip şekillerde tüylerini tıraş etme, kıyafetler giydirme gibi fıtratlarına aykırı hallere sokmakta bir beis görmezler. Zira o hayvanatın varlığını değerli kılan ve haklar dairesini güvence altına alan bir inanç telakkisinden uzaktadır modern Batı anlayışı. Batı zihniyetine göre kendilerinden olmayan her insan, millet, canlı, tabiat kendilerinin hükmü altında olan köleler hükmündedir. Bu hastalıklı zihniyeti itiraf sadedinde Descartes, biz tabiatın efendileri ve hakimleri olacağız demişti. Yukarıda çizdiğim varlık alemi telakkisi çerçevesinde Müslümanın kedi, köpek, kuş, börtü böcekle ilişkisinde onları kıymetlendiren husus kendisine ait olması değil, onları Allah'ın yaratmasıdır. Rahmetli Doğan Cüceloğlu, çocukken sapanla bir kuşa nişan almış, tam vuracakken okuma yazması bile olmayan bir yörük anasının ''Evladım yapma, onun da canı var.'' deyince vazgeçtiğini anlatır ve bu derin anlayış Amerikalı bir üniversite hocasında bile bulunmaz derdi. Bir Müslüman evde beslemek mekruhtur diyerek evinde köpek beslemekten imtina eder belki ama asla sokaktaki köpeğe uyuz, hastalıklı da olsa kötü davranmaz, eziyet etmez. Kıyamet günü tüm hayvanatın da kendi haklarını almak üzere diriltileceği bilinciyle yaşar. Tüm hal ve hareketlerini olduğu gibi onlarla ilişkisini de dini referanslarıyla inşa eder. Akaid Müslüman hayatında tesbihin imamesi mesabesindedir. O imamesi kopan Müslümanın tüm değerleri çil yavrusu gibi savrulur ve dağılır, varlık alemi ilişkisi de bu savrulmadan nasibini alır. Günümüzün buhranlarının hülasası, bu kopuş ve neticesi olan savrulmanın menfi tesirleridir. En sağlam ip olan Allah'ın ipiyle, irtibat demek olan akaid, bağından kopan toplumumuz ailesiyle, komşusuyla, kiracısıyla, müşterisiyle, tabiatla olan ilişkisini kanunlar vasıtasıyla hukukla tesis etme derdine düşmüştür maalesef. Halis Serhan Ercivele'nin kaleme aldığı Tabiat Neyimiz Olur başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de kıymetli dinleyicilerimiz Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.